Ayrım 12. Ama 71. gece olunca sözünü sürdürmüş. Dağ bir mekan, ülkesinin bu serin yerini duyumsayınca, aldığı soluk, göğsünü kız kardeşi Nusret'in, babasının ve anısının anılarıyla doldurmuş. Ve hemen kız kardeşi Nusret'in yokluğunun farkına varıp, onun Nusret'siz yalnız döndüğünü gören ana babasının duyacağı kederi düşünmüş ve ağlamış. Son derece sıkıntıya düşerek şu dizeleri okumuş. Sevdiğim şey, sana bir daha hiç ulaşamayacak mıyım? Sevdiğim şey, bu sessizlik hep böyle galip sürüp gidecek mi? Ah, kavuşmanın saatleri ve zevkleri ne kadar kısa. Ayrılık günleri ise ne denli uzun. Gel, gel tut elimi. İşte arzumun tüm ateşiyle eriyen bedenim karşında. Gel ve bana unutmamı söyleme. Allah rızası için kendi kendimi avutmamı söyleme bana. Benim tek avuntum seni kollarımda hissetmektir. Bunu duyan iyi yürekli külhancı ona, çocuğum bunca ağladığın yeter. Sonra unutma ki mabeyinci ile eşinin çadırının çok yakında oturuyoruz demiş. O da, bırak beni ağlayayım ve beni yatıştıran ve yüreğimin ateşini biraz söndüren şiirler söyleyeyim diye yanıt vermiş. Ve artık külhancıyı dinlemeyerek ay ışığında yüzünü Bağdat'a doğru çevirmiş. Tam o sırada yanı başında çadırında uzanmış bulunan Nusret, bütün yitirdiklerini düşünerek uyuyamamış. Gözleri yaşlı, hüzünlü hayaller kuruyormuş. O sırada çadırın pek uzağında olmayan bir yerden tutkulu bir sesin şu şarkıyı okuduğunu duymuş. Bir an ışıldadı o mutluluğun şimşeği. Ama şimşekten sonra gece her zamankinden karanlık sürdü gitti. İşte benim için de sevdiğimin zevkle bana içirdiği tatlı içki. Böylesine değişti. Uzaklarda kaldı yüreğimin sükûnu, bahtın yüzü belirince. Ve sevgili, beklenen buluşmadan önce ruhum öldü. Ve bu şarkıyı bitirerek dağ bir mekan bayılıp yere düşmüş. Mabeyincinin eşi Nusret'e gelince, bu şarkıyı işitince geceliğin yatağından kalkmış, tedirginlikle dikilmiş ve çadırın kapısında uyuyan harem ağasını çağırmış. O da hemen koşup, ''Ne arzu edersiniz sultanım?'' diye sormuş. Nusret ona, ''Koş git, o şarkıyı okuyan adamı bul ve hemen buraya bana getir.'' demiş. Bunun üzerine harem ağası ona, ''Ama ben uyuyordum ve hiçbir şey işitmedim. Ve de uyuyan bütün hizmetkarları uyandırmadan geceliğin onu bulamam.'' demiş. Nusret ona, ''Bulman gerek, senin uyanık olarak bulacağın kişi, kuşkusuz sesini işittiğim kimse olacaktır.'' demiş. Bunun üzerine harem ağası ısrara cesaret edememiş ve sesin sahibini aramaya çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 72. gece olunca sözünü sürdürmüş. Bunun üzerine harem ağası ısrara cesaret edememiş ve sesin sahibini aramaya çıkmış. Ama her yanı iyice aradığı ve tüm doğrultularda yürüdüğü halde yaşlı hamam külhancısından başka uyanık adam bulamamış. Çünkü dağ bir mekan baygın yatıyormuş. Ve zaten iyi yürekli külhancı ay ışığında çok kötü izlenim bırakan harem ağasını görünce dağ bir mekanın mabeyincinin karısının uykusunu tedirgin etmiş bulunmasından çok korkarak hiç sesini çıkarmamış. Ama harem ağası onun çoktan farkına varmış ve ona, ''Hanımımın şarkı söylerken sesini duyduğu kimse sensin değil mi?'' demiş. Bunu duyan külhancı, mabeyincinin karısının tedirgin edilmiş olduğuna iyice inanmış ve ''Oh hayır ben değilim'' diye haykırmış. Harem ağası, ''Fakat öyleyse kim? Onu bana göster. Zira uyumadığına göre onu mutlaka görüp işitmiş olmalısın'' demiş. İyi yürekli külhancı, dağ bir mekan için gittikçe daha fazla korkarak, ''Fakat hayır, ben onu tanımıyorum ve hiçbir şey işitmedim.'' demiş. Harem ağası da, ''Vallahi sen utanmadan yalan söylüyorsun. Uyanık, hatta şurada oturur durumda olduğuna göre hiçbir şey işitmediğine beni inandıramazsın.'' demiş. Bunun üzerine külhancı, ''Sana gerçeği söyleyeyim. Bu şarkıyı söyleyen buradan devesine binmiş, geçip giden bir göçebeydi. Beni de kötü sesiyle uyandıran odur. Allah belasını versin demiş. Bunun üzerine Harem Ağası pek de inanmamış gibi başını sallayarak homurtularla dönüp hanımına "Devesinin üzerinde uzaklaşıp gitmiş olan bir göçebeymiş." demiş. Nusret de bu beklenmedik terslikten üzülerek Harem Ağası'nın yüzüne bakmış, başka bir şey söylememiş. Bu sırada dağ bir mekan ayılmış ve başucunda göğün derinliklerinde mehtabın ışıldadığını görmüş. Ve ruhunda uzak anıların büyülü rüzgarı esmiş. Yüreğinde sayısız kuşların ve ruhun görünmeyen flütlerinin nameleri şakımış. Ve onu kanatlanmış gibi yapan candan arzuları şarkıya dökmenin dayanılmaz büyüsüne kapılmış. Ve külhancıya "Dinle." demiş. Fakat külhancı ona "Ne yapmak istiyorsun yavrum?" diye sormuş. O da "Yüreğimi yatıştıracak birkaç dize okumak istiyorum." demiş. Külhancı, "Sen neler olup bittiğini bilmiyorsun. Harem Ağası'nı yakamızı beladan kurtarmak için tatlı sözler kullanıp kandırmasaydım kim bilir neler olurdu." demiş. Dağ bir mekan, "Ne diyorsun sen? Hangi Harem Ağası?" diye sormuş. Külhancı da ona, "Ey efendim, baş mabeyincinin eşinin Harem Ağası. Sen baygın yatarken berbat bir suratla buraya geldi ve badem ağacından büyük bir sopayı sallayarak ve tüm uyuyanları yoklayarak sadece benim uyanık olduğumu gördü ve öfkeli bir sesle sesini yükseltenin ben mi olduğumu sordu. Ona, "Oh yok, kesinlikle yoldan geçen bir göçebeydi." dedim. Harem ağası da bana pek inanmadığını belli eden bir edayla, "Bu sesi rastlantı olarak bir kez daha işitirsen adamı tut, bana getir ki onu hanımımın yanına götüreyim. Seni sorumlu tutuyorum." dedi. "Bu kuşkucu zencinin dikkatini çelebilmek için ne kadar çok zahmet çektim bilemezsin." demiş. Dağ bir mekan bu sözleri işitince çok etkilenmiş ve "Beni sevdiğim şiirleri kendi kendime okumaktan alıkoymaya yeltenecek adam kimmiş bakalım?" diye haykırmış. "Sevdiğim tüm şiirleri okumak istiyorum. Ne olursa olsun. Ve zaten şimdi böyle ülkeme iyice yaklaşmışken korkmaya ne gerek var? Artık beni hiçbir şey tedirgin edemez." diye haykırmış. Bunu duyan zavallı külhancı ona, "Şimdi anlıyorum ki sen belanı arıyorsun." demiş. O da, "Mutlaka şarkı söylemem gerek." diye yanıtlamış. Külhancı, "Beni senin yanından ayrılmaya zorlama. Çünkü senin başına bela geldiğini görmektense uzaklaşmayı yeğe tutarım. Unutuyor musun çocuğum? 1,5 yıldır birlikte benimlesin. Ve bende kusur bulacak hiçbir durum olmadı. Peki şimdi neden beni uzaklaşmaya zorluyorsun? Düşün ki burada herkes yorgana sarılmış uyuyor. Çok güzel şeyler söylediğini biliyorum ama lütfen bizi tedirgin etme." demiş. Ama dağ bir mekan daha fazla kendini tutamamış ve üzerlerindeki sık yapraklı hurmalarda esen hafif rüzgar kendi şarkısını söylerken o da tüm sesiyle haykırmış. "Ey zaman! Bahtın gözdeleri olduğumuz ülkelerin en güzelinde, sevgili yuvamızda bir araya geldiğimiz günler nerede? Ah, dağ bir mekanın, Nusretü Zaman adlı çiçeğinin yanında birinin açıldığı günler nerede?" Ve bu şarkıyı bitirince 3 büyük haykırış koparmış ve baygın düşmüş. Bunu duyan iyi yürekli külhancı ayağa kalkmış ve çabucak üstünü kendi harmaniyesiyle örtmüş. Nusret'e gelince kendisinin ve kardeşinin atlarının anıldığı bu dizeleri duyunca, bunlarda geçirdikleri felaketler içindeki kendisini bularak hıçkırıklara boğulmuş. Sonra da aceleyle Harem Ağası'nı çağırarak ona, "Allah belanı versin, o şarkı söyleyen adam işte yine söylüyor. Çünkü onu şuracıkta yakından duyuyorum. Bak onu hemen bana getirmezsen, vallahi gidip çadırında kocamı bularak seni iyice dövdürecek ve kovduracağım. Şimdi al şu 100 dinarı, ve bunu şarkı söyleyen adamı ver ve onu tatlılıkla buraya gelmeye kandır. Reddederse 1000 dinar içeren şu keseyi ver kendisine. Bunu da reddederse ısrar etme. Nerede kaldığını, ne iş yaptığını ve nereli olduğunu öğren ve hemen dönüp bana haber ver ve de sakın geç kalma." diye haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 73. gece olunca söze başlamış. "Ve de sakın geç kalma!" diye bağırmış. Bunun üzerine Harem Ağası hanımının çadırından çıkmış, şarkı söyleyen adamı aramaya gitmiş. ve uyuyanların bacaklarının arasında dolaşmaya koyulmuş. Hepsini birer birer yoklamış. Ama uyanık halde bulunan hiç kimseye rastlamamış. Bunun üzerine sırtında harmani bulunmayan ve başı açık oturan külhancıya yanaşmış. Onu kolundan yakalayarak "Şarkı söyleyen sensin" diye haykırmış. Ama külhancı dehşete düşerek "Vallahi ben değilim, ey harem ağalarının başı" diyerek haykırmış. Harem ağası, "Şarkı okuyanı bana söylemedikçe seni bırakmam. Çünkü onu birlikte götürmeden hanımımın yanına dönmeyi göze alamam" diye haykırmış. Bu sözleri işiten zavallı külhancı dağ bir mekan için büyük bir korkuya kapılmış. Sızlanmaya başlayarak harem ağasına, "Vallahi sana şarkıcının yoldan geçen biri olduğunu söylüyorum. Bana daha fazla işkence yakma, yoksa Tanrı'ya bunun hesabını verirsin. Ben Tanrı'ya yakın olan İbrahim'in kentinden geldim" demiş. Fakat harem ağası ona, "Öyle olsun ama yine de benimle gelip bana inanmayan hanımıma kendi ağzından bunları anlatacaksın" demiş. Bunu duyan külhancı ona, "Ey yüce ve hayranlık uyandıran hizmetkar, bana inan ve gönül rahatlığıyla çadırına dön. Ve eğer o ses bir daha duyulursa, bu kez tüm olarak beni sorumlu tutarsın. Bu durumda sadece ben suçlu olacağım" demiş. Sonra da harem ağasını yatıştırmak ve geçip gitmesini sağlamak için çok hoş sözler bulup söylemiş ve birçok iltifatlar ederek başından öpmüş. Bunun üzerine harem ağası inanmış görünerek ve külhancıyı kendi başına bırakarak, ama huzuruna çıkmaya artık göze alamadığı hanımının yanına gideceğine, yarı yoldan dönerek külhancının pek uzağında olmayan bir yerde gizlenmiş. Bu sırada dağ bir mekan baygınlığından ayılıp kendine gelmiş. Külhancı da ona, "Şimdi kalk bakalım, senin şarkın yüzünden başımıza gelenleri sana anlatayım" demiş. Ve olan biteni ona anlatmış. Ama dağ bir mekan kendisine pek can kulağıyla dinlemeyerek ona, "Oh, artık hiçbir şey bilmek istemiyorum. Hele şimdi ülkeme bu kadar yakınken duygularımı bastırmakta haklı olacağımı sanmıyorum" demiş. Bunun üzerine külhancı korkuya düşerek ona, "Ey çocuğum, şeytanın bu kötü kışkırtmasına kulak asma artık. Ben hem kendim hem senin için bunca korkuyla doluyken sen nasıl böyle güven duyuyorsun? Allah aşkına, ülkene tüm olarak dönmedikçe yalvarırım artık şarkı söyleme. Gerçekten çocuğum, senin bu kadar dik kafalı olduğunu hiç bilmiyordum. Artık mabeyincinin karısının seni cezalandırmak istediğini iyice kafana sok. Çünkü onu uyutmadın. Oysa yolculuktan yorgun düşmüş ve rahatsız olmalı ki seni aratmak için harem ağasını iki kez gönderdi" demiş. Ama dağ bir mekan külhancının sözlerine kulak asmadan üçüncü kez sesini yükselterek şu dizeleri okumuş. "Uzakta, artık ruhumu tedirgin eden bu kınamaları ve gözlerimde uykusuzluğu istemiyorum. Bana ne çok değiştin diyorlar. Onlara siz bilemezsiniz diyorum. Bana aşk yüzündendir diyorlar. Ben de onlara artık aşkı da aşk bardağını da aşk hüzünlerinde istemiyorum diyorum. Ah, ben artık sadece kalbimi yatıştıran, işkence gören yüreğime merhem olacak, şifa veren şeyler istiyorum." Ama dağ bir mekan bu dizeleri henüz söyleyip bitirdiği sırada harem ağası önünde belirmiş. Onu görünce zavallı külhancı öyle korkmuş ki uzaklara kaçmış ve olup biteni uzaktan izlemiş. Bunun üzerine harem ağası saygıyla dağ bir mekana yaklaşmış ve "Barış senin üstünde olsun" demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 74. gece olunca söze başlamış. "Ey bahtı güzel şahım, işittim ki harem ağası barış senin üstüne olsun" demiş. Bunu duyan dağ bir mekan, "Tanrı'nın barışı ve acıması ve kutsaması da senin üstüne olsun" diyerek cevap vermiş. Köle de, "Ey efendim, işte üçüncü kez hanımım beni seni bulmaya gönderiyor. Çünkü seni görmek istiyor" demiş. Ama dağ bir mekan, "Senin hanımın mı? Ama beni aratmak küstahlığında bulunan bu dişi köpek de kim oluyor? Allah onu ve onunla birlikte kocasının belasını versin" diye yanıtlamış. Ve bu çıkışla da yetinmeyerek durup dinlenmeden epeyce uzun süre harem ağasına hakaretler yağdırmış. Harem ağası ona hiçbir yanıt vermek istememiş. Çünkü hanımı ona şarkı söyleyen kişinin tatlılıkla ve kendi gönlünün isteğiyle yanına getirilmesini önermiş imiş. Dolayısıyla harem ağası elinden geldiğince ona yumuşak sözler söylemiş ve davranışını tatlılaştırmış. Öteki konuşmalar arasında ona, "Yavrum, sana karşı davranışımda asla seni kızdıracak ya da sana üzüntü verecek bir maksat yok. Sadece şiddetle seni görmek isteyen hanımımla görüşmeni sağlamak üzere bizim tarafa teşrif etmen için ricada bulunuyorum. Ve zaten kendisi ona göstereceğin iyi davranışı değerlendirmeyi de çok iyi bilir." demiş. Bunun üzerine Davil Mekan etkilenmiş ve ayağa kalkıp harem ağası ile çadıra gitmeye rıza göstermiş. Bu sırada zavallı külhancı Davil Mekan için gittikçe daha fazla korkuya düşüp titremekte iken, onu uzaktan izlemeye karar vermiş ve kendi kendine, "Gençliğine yazık, kuşkusuz yarın sabah gün doğarken onu asarlar" diye düşünüyormuş. Sonra aklına onu daha da korkutan bir şey gelmiş ve kendi kendine, "Acaba Davil Mekan kendisini kurtarmak için suçu benim üzerime yıkıp şarkıları okuyanın ben olduğumu söyler mi ki? Oh, ama bu onun adına çok alçakça bir şey olurdu" diye düşünmüş. Tam bu sırada Davil Mekan ile harem ağası uyuyan insanlar ve hayvanlar arasından güçlükle geçerek sonunda Nusret'in çadırının kapısına gelmişler. Bunun üzerine harem ağası Davil Mekan'dan beklemesini rica etmiş ve tek başına çadıra girerek ona, "İşte söz konusu olan adamı getirdim. Halinden yüksek ve soylu bir kökeni olduğu belli olan güzel yüzlü, gepegenç bir adam bu" diyerek hanımına durumu bildirmiş. Bu sözleri duyunca Nusret yüreğinin vuruşlarının çabuklaştığını duyumsamış ve harem ağasına, "Onu çadırın hemen yanına oturt ve biraz daha yakından dinlememek için kendisine bize o dizelerden birkaçını daha okumasını rica et. Bundan sonra adı ve ülkesi hakkında bilgi edinirsin" demiş. Bunun üzerine harem ağası dışarı çıkmış ve Davil Mekan'a, "Hanım senden şarkılarından birkaçını daha söylemeni rica ediyor. Çadırdan seni dinleyecek. Senden adını ve doğduğun ülkenin adını da öğrenmek istiyor" demiş. O da, "Yüreğimin tüm cömertliğiyle ve gerekli saygıyla, adıma gelince, çok zaman var ki silindi gitti. Yüreğimin tükendiği ve bedenimin uçuruma yuvarlandığı gibi. Ve benim öyküm, iğneyle gözün içine yazılsa yeridir. Ben çok içilen şarapla sarhoş olup, yaşam boyunca sakat kalmış biri gibiyim. Ve de bir uyur gezer ya da çılgınlığa gömülmüş birini andırmaktayım" demiş. Nusret çadırından bu sözleri işitince hıçkırmaya başlamış ve çağırdığı harem ağasına, "Sor bakalım kendisine, acaba anası gibi, babası gibi, kardeşi gibi çok değerli bir varlığını yitirmiş mi?" demiş. Harem ağası çadırdan çıkıp Davil Mekan'a hanımının buyurduğu gibi soru sormuş. O da, "Ne yazık ki evet, ben bunların hepsini yitirdim. Dahası beni seven ve artık kendisinden haber alamadığım bir kız kardeşim idi. Çünkü kader bizi ayırdı" diye yanıt vermiş. Nusret de harem ağasının kendisine ulaştırdığı bu sözleri duyunca, "Tanrı bu genç adama içine düştüğü felaketler için teselli versin ve sevdiklerine ulaştırsın" demiş. Sonra harem ağasına, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 12. ayrımın sonu, sayfa 134.